Ayrım 28, Piramit, Henning Mankell, sayfa 333. Emniyete vardığında doğruca Rüdberg'in odasına gitti, boştu. Wallander onu kantinde peksimet yiyip çay içtiği yerde buldu. Wallander oturup ona Nüberg'in bulduklarını anlattı. ''Bu iyi değil'' dedi Rüdberg. Wallander sözünü bitirdiğinde ''Hiç iyi değil.'' Wallander ayağa kalktı. ''Bir de görüşürüz'' dedi. ''Şimdilik Martinson uçağa odaklansın ama Hanson ve Svedberg orada olmalı. O kez onu da yakalamaya çalışın. Daha önce hiç böyle bir şey olmuş muydu?'' Rüdberg düşündü. ''Hatırlayabildiğim kadarıyla hayır. 20 yıl kadar önce bir garsonun kafasına balta saplayan deli vardı. Nedeni ödenmemiş 30 kronluk bir borçtu ama başka bir şey hatırlamıyorum.'' Wallander masada oyalandı. İnfaz şekli dedi. Sanki İsveç'te değil. Peki İsveç tam olarak neresi diye sordu Rüdberg. Artık uçaklar veya cinayetler sınır tanımıyor. Bir zamanlar Üstad böyle şeyler için uzak kalıyordu. Stockholm'da olanlar burada olmazdı. Malmö'de yaşananlar bile Üstad gibi küçük bir yer için alışılmadık şeylerdi. Ama artık o günler geride kaldı. Şimdi ne olacak? ''Yeni çağda özellikle sahada farklı türde bir polis gerekli olacak.'' dedi Rüdberg. ''Ama yine de senin ve benim gibi düşünebilenlere de ihtiyaç olacak.'' Koridor boyunca birlikte yürüdüler. Rüdberg yavaşlayıp kapısının önünde durdu. ''Saat 1'de'' dedi Rüdberg. ''İki yaşlı hanım cinayete. Buna böyle mi demeliyiz? Küçük yaşlı hanımlar olayı mı?'' ''Bundan hoşlanmadım.'' dedi Wallander. ''Bir insan neden saygın iki yaşlı kadını vurur anlamıyorum.'' ''Başlamamız gereken yer orası olabilir.'' dedi Rüdberg düşünceli bir şekilde. ''Gerçekten herkesin düşündüğü kadar saygın olup olmadıklarına bakmamız gerek.'' Wallander şaşırmıştı. ''Ne demeye çalışıyorsun?'' ''Hiçbir şey.'' dedi Rüdberg ve aniden gülümsedi. ''İnsan bazen çok çabuk sonuca varabiliyor.'' Wallander odasının penceresinin önünde durup dalgın dalgın su kulesinin etrafında kanat çırpan güvercinleri izledi. Rüdberg haklı diye düşündü, her zaman olduğu gibi. Tanık yoksa dışarıdan herhangi bir izlenim edinemiyorsak o zaman buradan başlamamız gerekir. Anna ve Emilia gerçekte kimdi? Hepsi saat 1'de toplantı odasındaydı. Hanson Björk'ü yakalamaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. Ama Per Okeson oradaydı. Wallander iki kadının vurulmuş olduğunu söyledi. Odaya hüzünlü bir ruh hali yayıldı. Belli ki herkes en az bir kere tuhafiye dükkanına gitmişti. Sonra Wallander Nüberg'e döndü. ''Hala molozları kazıyoruz'' dedi Nüberg ''ama şu ana kadar ilgi çekici bir şey bulamadık.'' ''Yangının nedeni?'' diye sordu Wallander. ''Söylemek için çok erken'' diye yanıtladı ama komşulara göre büyük bir patlama olmuş. Bir kişi bunu sessiz bir patlama olarak tanımladı. Sonra da bir dakika içinde tüm bina yanmış. Wallander masanın etrafına baktı. ''Apaçık görünür bir neden olmadığı için bu kardeşler hakkında neler bulabileceğimize bakarak başlamalıyız. Düşündüğümüz gibi akrabaları olmadığı doğru mu?'' İkisi de bekardı, hiç evlenmişler miydi? Kaç yaşındaydılar? Buraya taşındığımda onların yaşlı hanımlar olduğunu düşünmüştüm. Svedberg, Anna ve Emilia'nın hiç evlenmediğinden ve çocukları olmadığından emin olduğunu söyledi. Ama daha ayrıntılı olarak öğrenecekti. ''Banka hesapları'' dedi. O zamana kadar hiçbir şey söylemeyen Rüdberg. ''Paraları var mıydı? Bankada ya da evde, yastık altında olabilir.'' ''Böyle şeyler çok konuşulur. Cinayet nedeni bu olabilir mi?'' ''Bu öldürülme şekillerini açıklamaz'' dedi Wallander ''ama bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekir.'' Her zamanki gibi görevleri kendi aralarında paylaştırdılar. Soruşturma başında yapılması gereken zaman alan sıradan görevlerdi. Saat 2:15 geçerken Wallander'in söyleyeceği tek bir şey kalmıştı. ''Basınla konuşmamız gerekiyor'' dedi. ''Bu olay ilgilerini çekecektir. Elbette Björk'te katılacaktır ama bu işi benden alırsanız sevinirim.'' Herkesi şaşırtan bir şekilde Rüdberg gazetecilerle konuşabileceğini söyledi. Normalde böyle durumlarda Wallander kadar suskun davranırdı. Ayrıldılar. Nyberg yangın mahalline döndü. Wallander ve Ruitberg bir an geride kaldılar. ''Sanırım halka biraz umut vermemiz gerekiyor.'' dedi Ruitberg. ''Normalden daha fazla üstelik. Bu kardeşleri öldürmek için bir neden olması gerektiği ortada. Bunun paradan başka bir şey olabileceğini düşünmekte zorlanıyorum.'' ''Bununla daha önce de karşılaşmıştık.'' dedi Wallander. ''Bir kuruşları bile olmadığı halde servet söylentileri yüzünden saldırıya uğramışlardı.'' ''Birkaç görüşmem var.'' dedi Ruitberg. ''Biraz araştırma yapacağım.'' Odadan çıktılar. ''Basın toplantısını neden üstlendin?'' diye sordu Wallander. ''Bunu bir kez daha yapmak zorunda kalmaman için.'' diyen Ruitberg odasına gitti. Wallander migren ağrıları yüzünden evde kalan Björk'e ulaşmayı başardı. ''Bugün saat 5'te bir basın toplantısı planlıyoruz.'' dedi Wallander. ''Seni aramızda görmek isteriz.'' ''Orada olacağım.'' dedi Björk. ''Migren umurunda değil.'' Soruşturma yavaş ama kapsamlı bir şekilde başlamıştı. Wallander bir kez daha yangın mahalline gidip dizlerine kadar moloz yığınına gömülen Nyberg'le konuştu. Sonra emniyete döndü. Ancak basın toplantısı başlayınca uzak durdu. Eve saat 6 gibi geldi. Wallander aradığında bu sefer babası cevap verdi. ''Ben çoktan toplandım.'' dedi babası. ''Umarım öyledir.'' dedi Wallander. 6:30'da orada olurum. Pasaportunu ve biletlerini unutma.'' Wallander akşamın geri kalanını geçen akşam yaşanan olaylar hakkında bildiklerini düşünerek geçirdi. Nyberg'i evinden arayıp işlerin nasıl gittiğini sordu. ''Yavaş gidiyor.'' dedi Nyberg. ''Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz devam edeceklerdi.'' Wallander ayrıca emniyeti arayıp görevli polise herhangi bir bilgi gelip gelmediğini sordu. Ama elinde kayda değer bulduğu hiçbir şey yoktu. Wallander gece yarısı yatağa gitti. Sabah zamanında uyanabilmek için telefonun alarmını kurdu. Çok yorgun olmasına rağmen uykuya dalmakta zorlanıyordu. İnfaz edilen iki kardeşin durumu onu endişelendiriyordu. Sonunda uykuya dalmadan önce bunun uzun ve zor bir soruşturma olacağını düşünmeye başladı. Eğer şansları yaver gidip de soruşturmanın daha başında bir açıklama bulur bilirlerse tabii. Ertesi gün saat 5'te kalktı. Tam 6:30'da Löderup'taki evin önündeydi. Babası dışarıda bavulunun üzerinde oturmuş bekliyordu. 5. Bölüm. Malmö'ye giderken hava karanlıktı. Skåne'den Malmö'ye giden yolda henüz ciddi bir trafik başlamamıştı. Babası takım elbise giymiş ve tuhaf görünümlü bir safari şapkası takmıştı. Wallander bu şapkayı daha önce hiç görmemişti. Bit pazarından ya da ikinci el dükkanından almış olmalıydı ama bir şey söylemedi. Pasaportunu veya biletleri yanına almayı unutup unutmadığını bile sormadı. ''Gerçekten gidiyorsun.'' oldu tek söylediği. ''Evet.'' diye yanıtladı babası. ''Büyük gün geldi.'' Wallander babasının konuşmak istemediğini hissedebiliyordu. Bu ona yola odaklanıp kendi düşüncelerinde kaybolma fırsatı vermişti. Üst hattaki son gelişmeler hakkında endişeliydi. Wallander bu gelişmeler üzerinde düşünmeye çalıştı. Neden biri iki yaşlı kadına acımasızca kafalarının arkasından vursun ki? Ama bir neden bulamıyordu. Bağlantı yoktu, açıklama yoktu. Sadece acımasız ve anlaşılmaz bir infaz vardı. Feribot terminalinin yanındaki küçük otoparka döndüklerinde Linda'nın çoktan dışarıda beklediğini gördüler. Wallander onun önce büyük babasını sonra kendisini selamlamasından hoşlanmamıştı. Büyük babasının safari şapkası hakkında yorum yaparak ona yakıştığını söyledi. ''Keşke gösteriş yapacak kadar güzel bir şapkam olsaydı.'' dedi Wallander kızına sarılırken. Babasının beğeneceğini düşündüğü son derece sıradan bir kıyafet giymişti yine. Tam tersine bu her zaman onu rahatsız eden bir durumdu. Şimdi bu alışkanlığın büyük babasından miras kalmış olabileceği aklına geldi. Ya da en azından bir etkisi olmuştu. Terminale kadar ona eşlik ettiler. Wallander feribot biletini ödedi. Babası güverteye çıkarken onlar da feribotun limandan çıkışını izlediler. ''Umarım yaşlandığımda onun gibi olurum.'' dedi Linda. Wallander cevap vermedi. Babası gibi olmak en çok korktuğu şeydi. Merkez istasyonun restoranında kahvaltı yaptılar. Wallander'in her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde iştahı yoktu. Ancak Linda'nın neden kendine düzgün bakmadığına dair konuşmalarını savuşturmak için tabağını çeşitli sandviç malzemeleri ve birkaç parça kızarmış ekmekle doldurdu. Neredeyse durmadan konuşan kızını izledi. Klasik anlamda güzel denilemezdi. Sıradan biriydi. Ama tavrında kendinden emin ve bağımsız bir şey vardı. Tanıştığı tüm erkekleri memnun etmek için ellerinden geleni yapan onlarca genç kadından biri değildi. Konuşkanlığını kimden miras aldığını bilmiyordu. Hem o hem de Mona oldukça sessizdi. Ama onu dinlemeyi seviyordu. Her zaman enerjisini yükseltiyordu. Mobilya restore etme işine girmekten bahsetmeye devam etti. Kendisini bekleyen zorluklar ve piyasadaki olanaklar hakkında bilgi verdi. Çıraklık sisteminin neredeyse ölmek üzere olmasına lanet etti. Ve sonunda üstad da kendi dükkanını açacağı bir gelecek hayalinden bahsedince Wallander iyice şaşırdı. ''Ne senin ne de annemin parası var. Bu çok kötü.'' dedi. ''Paramız olsaydı bu işi öğrenmek için Fransa'ya gidebilirdim.'' Wallander aslında onu zengin olmadığı için suçlamadığını fark etti. Yine de öyleymiş gibi yaptı. Kredi çekebilirim dedi. Bence basit bir polis de bunu halledebilir. Krediyi geri ödemen gerekir dedi. Her neyse sen aslında komisersin. Sonra Mona hakkında konuştular. Wallander yaptığı her şeyde kızını kontrol eden Mona hakkındaki şikayetlerini memnuniyetle dinledi. Üstüne üstlük Johan'dan hoşlanmıyorum diye bitirdi. Wallander meraklı gözlerle ona baktı. Kim o? ''Yeni adamı. Sören adında biriyle görüştüğünü sanıyordu. Ayrıldılar. Şimdikinin adı Johan ve iki tane dozeri var. Ondan hoşlanmıyor musun?'' O sikti. ''Bağırarak konuşuyor ve hayatında hiç kitap okuduğunu sanmıyorum. Cumartesileri birkaç çizgi roman alıp geliyor. Yetişkin bir adam düşünebiliyor musun?'' Wallander daha önce hiç çizgi roman almamış olduğu için bir an rahatladı. Svedberg'in bazen Superman dergisi aldığını biliyordu. Bir ya da iki kez çocukluk yıllarındaki duyguyu yeniden yakalamaya çalışmak için gözden geçirmişti. Ama hiçbir zaman o havaya girememişti. ''Kulağa pek iyi gelmiyor.'' dedi. ''Yani sen ve Johan pek anlaşamıyorsunuz.''
''Bizi ilgilendiren bir konu değil.'' dedi. ''Dahası annemin onda ne bulduğunu anlamıyorum.''
''Gel benimle yaşa.'' dedi Wallander düşünmeden. ''Odan hala duruyor biliyorsun.''
''Aslında bunu düşündüm.'' dedi ama bunun iyi bir fikir olacağını sanmıyorum.
''Neden?''
''Üstad çok küçük. Orada yaşamak beni deli ederdi. Belki daha sonra büyüdüğümde. Gençken kasabada yaşamak kolay değil.''
Wallander onun neden bahsettiğini biliyordu. Kırklı yaşlarındaki boşanmış erkekler için bile üstad gibi bir kasaba sıkışmış hissetmeye yetiyordu.
''Ya sen?'' diye sordu.
''Ne demek istiyorsun?
Ne düşünüyorsun kadınlar hakkında yani?''
Wallander yüzüne ekşitti. Emma Lundin'den bahsetmek istemiyordu.
''Gazeteye ilan verebilirsin.'' diye önerdi. ''En iyi yıllarında bir kadın arayan adam. Çok fazla yanıt alırsın.''
''Elbette.'' dedi Wallander. Sonra da oturup boş boş birbirimize bakarak söyleyecek hiçbir şeyimiz olmadığını fark etmemiz 5 dakikamızı alır.'' Linda yine onu şaşırtmıştı.
''Geceleri birine ihtiyacın var.'' dedi. ''Bu duyguları bastırarak etrafta dolaşman senin için de iyi değil.''
Wallander yüzünü buruşturdu. Daha önce ona böyle bir şey söylememişti. ''İhtiyacım olan her şeye sahibim.'' dedi kaçamak bir tavırla.
''Daha fazlasını anlatamaz mısın?''
''Söylenecek pek bir şey yok. Bir hemşire, düzgün bir insan. Sorun şu ki o beni benim onu sevdiğimden daha çok seviyor.'' Linda daha fazla soru sormadı. Wallander hemen onun cinsel hayatını merak etmeye başladı. Ama bu düşünce o kadar çok kafasını karıştırdı ki üzerine düşünmek istemedi. Saat 10 olana kadar restoranda kaldılar. Sonra onu eve götürmeyi teklif etti ama kızının işleri vardı. Otoparkta ayrıldılar. Wallander ona 300 kron verdi.
''Bunu yapmana gerek yok.'' dedi.
''Biliyorum ama yine de al.'' Sonra durup onun yürüyerek gidişini izledi. Ailesinin kızı ve babasından ibaret olduğunu düşündü. Kendi yolunu arayan bir kız, bir de şu anda uçakta oturmuş Mısır'a giden bir baba. İkisiyle de karmaşık bir ilişkisi vardı. Zor olan sadece babası değildi, bir de Linda vardı. Saat 10:30'da Üstad'a dönmüştü. Dönüş yolculuğu sırasında şimdi onu neyin beklediğini düşünmek daha kolay oldu. Linda ile buluşması yeni bir enerji vermişti. Olabildiğince geniş bir yol izlemeliyiz diye düşündü. Üstad'ın dışında durup bir hamburger yedi. Bunu kendine yılın son hamburgeri olacağına söz verdi. Danışmaya geldiğinde Ebba ona seslendi. Biraz gergin görünüyordu. ''Büyük seninle konuşmak istiyor.'' dedi. Wallander ceketini odasına astı, sonra Björk'ün odasına yürüdü. Kapıya vurduğu anda içeri çağrıldı. Björk masasının arkasında ayağa kalkmıştı. ''Büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı söylemek isterim.'' dedi.
''Neden?''
''Zor bir cinayet soruşturmasının ortasındayken kişisel bir iş için Malmö'ye gidiyorsun. Üstelik senin sorumluluğunda.''
Wallander kulaklarına inanamadı. Björk aslında onu azarlıyordu. Bu daha önce hiç olmamıştı. Daha önceleri bunu yapmak için birçok nedeni olduğu halde.
Wallander soruşturma sırasında diğerlerine haber vermeden çok bağımsız davrandığını düşündü. ''Bu son derece talihsiz bir durum.'' diyerek sözlerini tamamladı Björk. ''Resmi bir kınama olmayacak. Ama dediğim gibi habersiz gitmen iyi olmadı.''
Wallander Björk'e baktı. Sonra arkasını dönüp bir şey söylemeden gitti. Daha odasına varmadan yarı yolda geri dönüp Björk'ün odasının kapısını açtı ve sıktığı dişlerinin arasından şöyle dedi.
''Senden hiçbir saçmalık almayacağım. Sadece bil diye söylüyorum. İstersen bana resmi kınama verebilirsin. Ama orada durup boş boş konuşma. Versen de almam.''
Sonra gitti, terlediğini fark etti ama pişman olmadı. Patlaması normaldi. Sonuçları hakkında da hiç endişeli değildi. Emniyetteki pozisyonu güçlüydü. Kantinden bir fincan kahve alıp masasına oturdu. Björk'ün bir tür liderlik kursu almak için Stockholm'e gittiğini biliyordu. Wallander iş yeri ortamını iyileştirmek için zaman zaman meslektaşlarını azarlaması gerektiğini öğrenmiş muhtemelen diye düşündü. Eğer öyleyse başlamak için yanlış kişiyi seçmişti. Sonra Wallander'in bu sabah babasını Malmö'ye götürerek geçirdiğini kimden öğrendiğini merak etti. Birkaç olasılık vardı. Wallander babasının Mısır gezisinden kimlere bahsettiğini hatırlayamadı. Emin olduğu tek şey Rüdberg olmadığıydı. Sonra Björk'ü gerekli bir idari kötülük olarak değerlendirdi. Fazlası değildi. Birlikte çalıştığı kişilere karşı her zaman sadık olmuştu. Sadakati asla zedelenmeyecekti. Tabii ki sorumsuzca davranan meslektaşları olursa işler değişirdi. Öyle bir şeyde ilk tepki veren Rüdberg olurdu.
Wallander'in düşünceleri Martinson tarafından yarıda kesildi.
''Müsait misin?''
Wallander başıyla ziyaretçi sandalyesini gösterdi. Yangın ve Eberhardson kardeşlerin öldürülmesi hakkında konuşarak başladılar. Ancak Wallander kısa süre sonra Martinson'un farklı bir şey için geldiğini anladı.
''Uçakla ilgili.'' dedi.
''Siyobo'daki meslektaşlarımız hızlı çıktı. Köyün hemen güneybatısında o gece ışıkların görüldüğü bir bölge tespit etmişler. Söylediklerine göre burası konut dışı bir alanmış. Bu aynı zamanda havadan bir şey bırakıldığı fikrini de destekleyebilir.''
''Işıkların yol göstermek için olduğunu mu söylüyorsun?''
''Bu bir olasılık. Ayrıca o bölgeden geçen sayısız küçük yol var. Gidip gelmesi kolay bir yer.''
''Bu teorimizi güçlendirir.'' dedi Wallander.
''Daha fazlası da var.'' diye devam etti Martinson. ''Siyobo ekibi iyi çalışmış. O bölgede gerçekte kimin yaşadığını kontrol etmişler. Çoğu çiftçi tabii ki ama bir istisna bulmuşlar.''
Wallander dikkat kesildi.
''Langelunda adında bir çiftlikleri Martinson. Birkaç yıldır Siyobo polisine sorun yaratan insanlara sığınak olmuş. İnsanların rahatça girip çıktığı mülkiyeti belirsiz bir yer. Uyuşturucu da ele geçirmişler buradan. Büyük miktarlarda değil ama yine de önemli.''
Martinson aldığını kaşıdı.
''Konuştuğum meslektaşım Göran Brunberg bana birkaç isim verdi. O zaman dikkat etmemiştim ama telefonu kapattığımda düşünmeye başladım. Tanıdığımı sandığım bir isim vardı. Yakın zamanda ilgilendiğimiz bir soruşturmadan.''
Wallander doğruldu.
''Enk ve Leonard Holm'in orada yaşadığını kastetmiyorsun değil mi? Orada bir yeri mi varmış?''
Martinson başını salladı.
''Ta kendisi. Aradaki ilişkiyi kurmak biraz zamanımı aldı.'' Lanet olsun diye düşündü Wallander. Onunla ilgili bir şeyler olduğunu biliyordum. Uçak bile aklıma geldi. Ama gitmesine izin vermek zorunda kaldık. Gözaltına alacağız dedi Wallander ve yumruğunu sertçe masaya vurdu. Bağlantı kurduğumda CEO'daki meslektaşlarımıza tam olarak bunu söyledim dedi Martinson. Ama Longelonda'ya gittiklerinde Holm gitmişti.
Gitmişti de ne demek?
Kayboldu gitti. Ortadan yok oldu. Son birkaç yıldır üst hatta kayıtlı olmasına rağmen orada yaşıyormuş. Ama malikanesini buraya inşa etti. CEO'dakiler orada yaşayan birkaç kişiyle daha konuşmuşlar. Öğrendiğim kadarıyla kabadayı tipler. Holm daha dün oradaymış ama daha sonra onu kimse görmemiş. Üst hattaki evine gittim ama ev kilitli.
Wallander düşündü. Yani Holm genellikle böyle ortadan kaybolmuyor mu?
Evdeki insanlar aslında biraz endişeli görünüyorlarmış.
Başka bir deyişle orada bir bağlantı olabilir dedi Wallander.
Holm'in düşen uçakla gitmeye niyetli olabileceğini düşünüyordu.
Pek mümkün değil dedi Wallander. O zaman uçağın inip onu alacak bir yeri olduğunu varsayıyorsun.
Siobo polisi böyle bir yer bulamadı değil mi? İnebileceği bir yer var mı ki? Ayrıca böyle bir durum elimizdeki zaman akışına da uymaz. Yetenekli bir pilotsan spor uçağı iniş ve kalkış için yalnızca küçük bir düz alan yeterli olabilir.
Wallander tereddüt etti. Durumun böyle olduğundan şüphe duysa da Martinson haklı olabilirdi. Öte yandan Holm'un düşündüklerinden kesinlikle daha büyük uyuşturucu operasyonlarına karışabileceğini hayal etmekte güçlük çekmedi.
Bunun üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekecek dedi Wallander. Maalesef bu konuda biraz yalnız kalacaksın. Geri kalanımız şu öldürülen kardeşlere odaklanmalıyız.
Olası bir sebep buldunuz mu?
Akıl almaz bir infaz ve yangını başlatan patlama. Başka şeyimiz yok diye yanıtladı Wallander. Ama yangın kalıntılarında bir şey varsa Nürnberg eninde sonunda bulur.
28. ayrımın sonu. Sayfa 346.